İyi hissetmenin tanımı yalnızca mutlu, neşeli, keyifli hissetmekle sınırlı değil. İyi hissedebilmek için hem fiziksel hem duygusal zorlukların karşısında iyi olabilmek için öncelikle gücümüzü bulmaya ihtiyacımız var. Gücümüzü bulabilmek içinse güvende hissetmeye. Merhaba, ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Fiziksel ıstıraplarla, ağrılar, acılar gibi fiziksel zorluklarla duygusal ıstıraplar arasında, rahatsız edici zor duygular arasında önemli paralellikler var. Bir baş ağrısını tecrübe edişimiz, utanç gibi, hayal kırıklığı veya yalnızlık gibi zor bir duyguyu tecrübe ediş biçimimize birçok yönden benzeyebiliyor. Bu ıstırapların iki türüne de çoğu zaman benzer tepkiler gösteriyoruz. En sık verdiğimiz tepkilerden biri direnmek mesela, hissetmemek için direnmek ve direndikçe acının şiddetini arttırmak veya inkar etmek. Kaynağındaki sebepleri anlamak yerine geçici çözümlerle semptomları idare etmeye çalışmak ya da en kötüsünü düşünüp felaket senaryoları kurgulayıp daha fazla acı yaratmak. Hem fiziksel hem duygusal ıstırapları çoğaltan, hatta bazen ortada hiçbir sebep yokken gereksiz ıstıraplar üreten bir beynimiz var. Evrimleşirken, insan olmayı öğrenirken her şeyden önce, diğer tüm duygulardan önce korkmayı öğrenmiş bir beyin. Zor zamanları fazladan zorlaştırmamak, ıstıraptan bir çıkış yolu bulabilmek ve daha iyi hissedebilmek için öncelikle bu korkuyu tanımak önemli. Beynimizde sinir sistemimiz bir tehdit algıladığında etkinleşen, harekete geçen bir tehlike modu var. Vücudumuzu tehlikeyle yüzleşmeye veya tehlikeden kaçmaya, uzaklaşmaya hazırlayan bir tür alarm sistemi bu. Doğuştan sahip olduğumuz ve hayatta kalmamızı sağlayan bir güvenlik sistemi. Bir ormanda yürürken çalıların arasından size doğru sürünen bir yılan gördünüz mesela. Ya da caddenin karşısına geçmeye hazırlanıyorsunuz, son anda süratle yaklaşan bir arabayı fark ettiniz. Veya çok daha basit bir örnek, bir ağacın altında otururken bir baktınız omzunuzda bir böcek yürüyor. Bu üç durumda da nasıl davranacağınızı belirleyen, kendinizi korumak için eyleme geçmenizi sağlayan, işte beynin tehlike modu veya stres tepkisi dediğimiz bu alarm sistemi. Yılandan kaçmak için, kaldırıma geri çıkıp arabadan kaçmak için ya da bir refleksle böceği omzunuzdan silkeleyip atmak için ortaya koyduğunuz tüm davranışlar, beyninizin sizi korumak üzere, hayatınızı korumak üzere aktive olan bu çok temel ilkel kısmıyla bağlantılı. Fakat şöyle ilginç bir durum var. Beynin tehlike modu, fiziksel olmayan düşünceler veya duygular gibi fiziksel olmayan tehditlere karşı da harekete geçebiliyor. Mesela en son ne zaman bir sınava girdiğinizi hatırlayın ya da önemli bir iş görüşmesini veya birisiyle yüzleşmek, tartışmak zorunda kaldığınız bir zamanı getirin aklınıza. Bu tür durumlarda da sanki fiziksel bir tehditle karşı karşıyaymışız gibi fiziksel tepkiler verebiliyoruz. Nabzımız hızlanıyor, belki avuçlarımız terliyor, midemizde bir kasılma hissediyoruz, dilimiz damağımız kuruyor. Hatta öyle ki bazen sırf düşünerek, hatırlayarak ya da hayal ederek tecrübe ediyoruz bunları. Aylar sonra teslim etmemiz gereken bir işi düşünüp bugün şimdi strese girebiliyoruz. Yıllar önce başımızdan geçen korkutucu bir olayı hatırlayıp, bugün şimdi evimizin güvenliği içinde oturmuşken o korkuyu yeniden hissedebiliyoruz. Ve bu endişeyi korkuyu fiziksel işaretleriyle yaşıyoruz. Her duygu fiziksel işaretleriyle tecrübe ediliyor çünkü. Kısacası beynimiz, sinir sistemimiz ortada fiziksel bir tehdit, somut bir tehlike yokken de alarma geçebiliyor. Ortada hiçbir sebep yokken, korkacak, endişe edecek hiçbir şey yokken de korkuya, endişeye kapılabiliyoruz. Neden? Neden bu gereksiz fazladan ıstırabı yaratıyor insan beyni? Neden bize işkence ediyor? Bizden nefret ettiği için değil, akılsız olduğu için değil, bizi korumak için, bizi hayatta tutmak için. Beynin en temel görevi bu, bizi tehlikelerden korumak, hayatta kalmamızı sağlamak. Bizi mutlu etmek değil ilkel beynimizin görevi. En eski duygumuz korku, korkarak, korkmayı öğrenerek hayatta kalmışız. Boş ver, dert edecek bir şey yok, o yılan sokmaz, soksa da zehirli değil, rahat ol, pozitif ol diye düşünerek değil. Korku bedenimizle kurduğumuz ilişkide bedenimizde hissettiğimiz ağrı, acı, sızı, kaşıntı gibi rahatsızlık veren, yabancı gelen fiziksel işaretlerle kurduğumuz ilişkide de çok önemli bir role sahip. Bir önceki bölümde bundan daha ayrıntılı olarak bahsettim. Bedenimizde hissettiğimiz her ağrı, her acı dikkatimizi çağıran bir işaret. Dikkat et, tehlikede olabilirsin, burada yanlış bir şey var diye seslenen işaretler. Ve işte dikkat et, bir tehdit var, tehlikede olabilirsin diyen o sesin kaynağında her zaman korku var. Bu noktada hatırlamamız gereken çok önemli bir gerçek var ama. Bir şeyden korkuyor olmak mutlaka korkulacak bir şey olduğunun ispatı değil. Bunu daha iyi anlamak için beynin iki özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Birincisi tahmin yürütme becerisi, tahmin edebilmek. Beynimiz hiç durmadan geleceği tahmin etmeye çalışarak sürdürüyor işlevini. Yalnızca hemen şimdi olana tepki vererek değil, geçmişte öğrendiklerini, geçmiş tecrübelerini kullanarak geleceği öngörmeye uğraşıyor. Gelecekten kastettiğim uzak bir gelecek değil, bir sonraki anı tahmin etmeye çalışarak hayatta tutuyor bizi. Mesela yanlışlıkla çok sıcak bir yüzeye dokunduğunuzda ve eliniz yandığında, beyniniz o acıyı kaydeder ve o olayla ilgili güçlü bir anı oluşturur. Düşünün bunu, sinir sistemimize yerleşir bu tecrübe. Böylece bir dahaki sefere o sıcak yüzeye yaklaştığımızda başımıza geleni hatırlarız ve tekrar dokunursak eğer benzer bir acı duyacağımızı, yine elimizi yakacağımızı öngörürüz. Yani geçmiş deneyime dayanarak bir tahminde bulunur beyin. Beynin bunu yapmadığını, yapamadığını hayal edin. Dokunduğunuz o çok sıcak şey her neyse, bu tecrübenin acı yaratacağını her defasında yeniden öğrenmek zorunda olduğunuzu düşünün. Elinizi tekrar tekrar yakarsınız. Beynin bu tahmin yeteneği fiziksel tehlikelerden, zararlardan kaçınmanın ötesine uzanıyor. Tabii sosyal ilişkilerimizde, hayatımızla ilgili aldığımız kararlarda, seçimlerimizde, her yönüyle hayatı yaşayış biçimimizde etkili. Kısacası yalnızca başımıza gelen olaylara tepki vererek yaşamıyoruz. Acaba başıma ne gelebilir? Bir tehlike var mı? Zarara uğrar mıyım? İyiliğimi, güvenliğimi, hayatımı tehdit eden riskli bir durum var mı? Bunları tahmin etmeye, öngörmeye çalışarak yaşıyoruz hayatı. Beynin iki temel özelliğinden bahsedeceğim demiştim. Gereksiz ıstıraplar, fazladan ağrılar, acılar demişken şimdi gelelim bu ikinci özelliğe. Evet, beynimiz tahminler yürüterek korumaya çalışıyor bizi ama her zaman isabetli, doğru tahminlerde bulunamıyor. Kusursuz bir doğrulukla çalışan bir bilgisayar değil çünkü. Abartıyor, hatalar yapıyor, yanlış öngörülerde bulunuyor. İşte bu hataları yaratan beynin o ikinci özelliğiyle bağlantılı. Hikaye uydurma özelliğiyle. Çünkü insan beyni aynı zamanda bir hikaye makinesi. Her şeyi, başımıza gelen her şeyi, içinde bulunduğumuz durumları, koşulları hikayeler üzerinden anlamlandırarak, yorumlayarak işleyen bir beynimiz var. Hiç durmadan çevremizi yorumlamaya ve olan bitene anlam vermeye çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz hiçbir durumu, başımıza gelen hiçbir olayı, işittiğimiz hiçbir sözü gerçekte olduğu nötr haliyle algılamıyoruz. Her konuda bir fikrimiz, bir yorumumuz var. Her şey hakkında bir hikayemiz var. Zaman içinde bir takım yanlış ve faydasız bağlantılar kurmuş olabiliyoruz. Dediğim gibi insan beyni bir bilgisayar gibi bilgi depolamak üzerine evrimleşmemiş. Bağlantılar kurmak, bağlantılar ve çağrışımlar üzerinden akıl yürütmek üzere evrimleşmiş. anlam veremediğimiz, açıklayamadığımız, objektif olgulara dayanarak içini dolduramadığımız boşlukları akıl yürütmelerle, hikayelerle, hafızanın bize oynadığı oyunlarla doldurmaya çalışıyoruz. Bunu daha önce birkaç kez söylemiştim. Dünyayı gerçekte olduğu haliyle görmüyoruz. Rasyonel ve mantıklı canlılar olduğumuzu düşünüyoruz ama öyle değiliz. Epey duygusal canlılarız ve hikayelerimiz birçok zaman doğru değil. Ve yanlış hikayelerin gerisinde, gereksiz ıstıraplar yaratan hikayelerin kaynağında her zaman korkularımız var. Geçen hafta, bir önceki hafta, ağrıların, fiziksel ıstırapların hiçbir zaman yalnızca fiziksel olmadığından, yalnızca biyolojik olmadığından, her zaman zihinsel, duygusal bir boyutu olduğundan bahsetmiştim. O duygusal boyutun en belirleyici unsuru tehlike algısı. Bu konuyu farklı yönleriyle işlemeye devam edeceğim zaman zaman. Tehlike algısını değiştirmek için yapabileceklerimizi paylaşmaya devam edeceğim. Aslında bir düşünün, hem kendimizle kurduğumuz ilişkide, hem başkalarıyla, dış dünyayla kurduğumuz ilişkide gücümüzü bulmanın yolu daha az korkmaktan geçmiyor mu? Daha az korkmanın yolu tehdit algısını değiştirmek. Neden korktuğunu anlamak. Gerçekten tehlikede miyim diye sorgulamak. Güvenlik duygusunu yaratabilmek. Tehdit duygusunu azaltan, güvenlik duygusunu yaratan yöntemlerden biri, ağrılarla, ıstıraplarla, fiziksel rahatsızlıklarla baş etmek için önerilen yöntemlerden biri, kendimizi taşıyış biçimimizle, fiziksel duruşumuzla ilgili. Beden dili denince çoğu zaman aklımıza gelen sosyal ilişkilerde, başkalarıyla olan ilişkimizde dışarıya verdiğimiz mesajlar oluyor. Oysa beden dilimizle içeriye, kendimize de mesajlar veriyoruz. Vücudumuzla beynimiz arasında aralıksız bir bilgi akışı var. Bir düşünün, boynunu, omuzlarını kısmış, kamburunu çıkarmış haldeyken mesela, insanın kendini güvenli ve iyi hissetmesi mümkün mü? Ya da ne kadar mümkün? Sırtımızı dikleştirip omuzlarımızı açtığımızda, çenemizi bir parça yükselttiğimizde birden çok başka hissedebiliyoruz. Duruşumuzu değiştirerek beynimize verdiğimiz mesajı değiştiriyoruz. Ağrıları algılayışımız üzerinde de etkili bu. Ağrıyı algılayışımızı etkilemek için beynin tehlike algısını etkilemek, tehlike hissini azaltmak gerekiyor. Tehlikede değilim, güvendeyim mesajını güçlendirmek demek bu. Ağrı duyduğumuzda strese giriyoruz, kaslarımız geriliyor. Hareket alanımızı daraltıyoruz, içimize çöküyoruz, küçültüyoruz vücudumuzu. Ağrıyı en aza indirecek türde bir pozisyon bulma çabasına giriyor vücut. Bir yandan da iyice hareketsizleşip daha fazla incinmenin önüne geçmeye çalışıyor. Kendini korumak için yapıyor bunu ve yine kaynağında korku var. Acıyacak, daha çok ağrıyacak, daha kötü olursa, çok kötü olursa korkusu. Bu yüzden önerilen şu, ağrı duyduğunuzda, diyelim başınız ağrıyor veya sırtınız ağrıyor, mideniz, her neyse, önce ağrıyla birlikte vücudunuzun girdiği şekli fark edin, beden dilinizi fark edin. Duruşunuz değişti mi? Kendinizi kasıyor musunuz? Vücudunuzun en çok neresinde hissediyorsunuz gerilimi? Hatta yüz ifadeniz nasıl? Tüm bunları fark edin ve sonra bilinçli olarak değiştirin. Yavaşça, adım adım. Biliyorum kolay olmayabilir. Fiziksel bir ıstırap içindeyken rahatlamak kolay değil ama mümkün. Bunu yaparken bir önceki bölümde kısaca bahsettim bundan. Nefesten yararlanmamız önerilen. Tıpkı vücudumuzun duruşu gibi nefes alıp verişimiz de duygusal durumumuza göre değişiyor. Strese girdiğimizde, kaygı, endişe duyduğumuzda daha yüzeysel ve hızlı nefes alıp veriyoruz. Kaslara giden oksijen miktarını artırmak için yapıyor vücut bunu. Neden? Stres hissettiğimize göre bir tehlike algısı var. O tehlikeden kaçabilmek ya da durup savaşabilmek için kas gücüne ihtiyacımız var. Sakin hissettiğimizde ise, kendimizi iyi hissettiğimizde, huzurlu olduğumuzda, bir başka deyişle tehlikede değil, güvende hissettiğimizde yavaş ve derin nefes alıp veriyoruz. Burada esas amacımız neydi? Tehlike duygusunu yenmek, güvendeyim hissini yaratmak, güvenlik hissini pekiştirmek. Yavaş ve derin nefeslerle beden dilini değiştirerek adım adım vücudu rahatlatarak yapacağız bunu. Bunun için uzun nefes egzersizlerine veya meditasyon seanslarına ihtiyacımız yok. Birkaç dakika ayırmak bile birçok şeyi değiştirebiliyor. Gece Artan Endişe diye bir bölüm paylaşmıştım tekrar geçen hafta, eski bir bölüm. O bölümün sonunda diyafram nefesi diye bir yöntemden bahsediyorum. Dilerseniz dönüp dinleyebilirsiniz. Kısaca şunu söyleyebilirim. Rahatlamak üzere nefes alıp verdiğimizde işin püf noktası nefesi veriş şeklimiz. Zorlamadan sakin bir nefes almak ve sonra uzun ve derin bir şekilde nefes vermek. Telefonlarımızın bir düşük güç modu var biliyorsunuz. Şarjımız azaldığında bitmesin diye kullanıyoruz ya bunu. Derin ve yavaş nefes alıp vermeyi telefonun yüksek güç modundan düşük moda geçmesine benzetiyorum. Stres seviyemiz arttığında aynı anda çok fazla aplikasyonu çalıştırmaya uğraşan ve pili hızla tükenen bir telefon gibiyiz. Derin, sakin nefeslerle o gereksiz aplikasyonları, uygulamaları kapatıyoruz, arka planda devam eden işlemleri yavaşlatıyoruz ve bir bakıma pil ömrünü uzatıyoruz. Bu sayede nabzımız yavaşlıyor, kan basıncı düşüyor, oksijen alımı arttığı için beyin fonksiyonları daha verimli hale geliyor ve sakinleşiyoruz. Düşüncelerimiz de sakinleşiyor. Düşündüğün her şeye inanmamak gerektiğinden bahsediyorum sıklıkla. Düşündüğün her şeye inanma. Aklından geçen her düşünceyi gerçeğin ispatı diye kabullenme. Bunu başarmanın yolu durup yavaşlamak. Yavaşlamadığımızda, zihnimiz yavaşlamadığında kaptırıp gidiyoruz o korkutucu hikayeleri. Esas o zaman düşündüğümüz her şeye inanır hale geliyoruz. Vücutta benzer bir sakinleşme etkisi yaratan ve güvenlik duygusunu destekleyen bir başka yöntem, dokunmanın, dokunuşun yarattığı etkiyle ilgili. Elini kalbinin üzerine koymak ve kendi kalp atışınla fiziksel bir bağ kurmak bunlardan biri. Ya da bir çocuğun elini tutar gibi kendi elini tutmak. Elini ensenin üzerine koyup avcunun sıcaklığını ensende hissetmek ya da karnının üzerine koyup nefes alıp verişini takip etmek. Hem fiziksel hem duygusal olarak ıstırap yaşadığımızda kendimizi yatıştırmanın, kendimize destek olmanın yolları bunlar. Daha iyi hissedebilmek için ihtiyacımız olan ilk şey öncelikle kendi desteğimiz, kendimize sunduğumuz destek. Kendi zihnimizde, kendi bedenimizde güvenlik duygusunu yaratmak. İyi hissetmek yalnızca mutlu, neşeli, keyifli hissetmekle sınırlı değil çünkü. İyi hissetmek belki de öncelikle dayanıklı hissetmek demek. Korkulara rağmen, korkutucu hikayelere rağmen gücünü bulmak ve güvendeyim diyebilmek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her pazartesi görüşmek üzere.